Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2023 yılının son programındayız ve stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar, merhaba.
Hoş bulduk İbrahim Bey, hayırlı akşamlar diliyorum, merhaba.
Evet, yılın son programını yapacağız hocam ve inşallah bu programda da 2023 yılına damga vuran hadiseleri sizinle konuşmaya, yorumlamaya çalışacağız. Hocam müsaadenizle şöyle bir şey yapalım. Öncelikle sizden Türkiye için en önemli 3 hadise nedir? Bu sorunun cevabını alayım. Sonrasında da dünya için 3 önemli hadise neydi? Sizin açınızdan bunu öğrenmek istiyoruz. Sonra da diğer gelişmeleri, diğer işte dünyada öne çıkan başlıkları konuşmaya devam edelim. Evet, öncelikle Türkiye için 2023'te size göre en önemli 3 hadise ne oldu?
İbrahim Bey, teşekkür ediyorum. Bu bana göre, ona göre değil ama Türkiye olarak tarihe dipnot düşülecek 2 hadise yaşandı. Bunlardan biri 7 Şubat'taki o
depremler.
Deprem, evet. 11 ilimizi etkileyen deprem. İkincisi de yine Türkiye'nin gelecekteki kaderini büyük ölçüde etkileyecek seçimler. Birinci turda meclis üyelerini, ikinci turda cumhurbaşkanlığı seçildiği seçimler. Türkiye açısından belki 10 yıllar sonra baktığımızda, geriye dönüp baktığımızda 2023 için en önemli kilometre taşı olarak düşünülebilir. İsterseniz o deprem hadisesinden başlayarak kısaca birkaç bilgi vermeye çalışalım. Şimdi deprem bize şunu gösterdi. Her şeye rağmen, yani günlük didişmelerimize, dünyevileşmelerimize, kendi kuyumuzu kazmamıza rağmen birbirlerimizin, böyle bir deprem afeti sırasında Türkiye'nin dört bir yanında insanların ne kadar kenetlenebildiğini ve canhıraş bir şekilde oraya yardım götürmek için uğraştığı gerçeğini ortaya koydu. İkincisi, bizim başta afet olarak olmak üzere sivil toplum kurumlarımızın ne kadar dinamik olduğunu gösterdi. Evet. Ve bu bağışların neticesinde belli bir fon oluştu. Ve dünyada çok az ülkenin altından kalkabileceği bir o hasarın kısa bir süre içerisinde, bir 3 ay kadar süre içerisinde enkazın kaldırılması ve hızlı bir şekilde de şu anda yeniden imar inşa faaliyetlerine girişilmiş olması. Yani dünyada belki ilk 10 ülke ancak bunu, bu kadar büyük bir tahribatın, bu kadar büyük bir yıkımın altından kalkabilirdi. Burada kamu otoritesinin dirayeti, STK'ların oradaki organize olması, AFAD ve İHA Hüdayi Vakfı'ndan tutun çeşidi ve halkımızın diğer gamlığı, bunların hepsini ekleyebiliriz. Bu nedenle dünyada hadi asrın felaketi diyebileceğimiz çok büyük bir yıkımın altından, enkazından bu kadar kısa sürede kalkabilmek, toparlayabilmek her ülkenin, her milletin harcı değildir. Evet. Bu bize hala bizim bir yek vücut olabileceğimiz ortak paydamızın olduğunu göstermesi bakımından, yani deprem bir afetti, nice canlarımızı aldı, insanımızı yaraladı, yüz binlerce hatta milyonlarca insanın yer değiştirmesine, evini, barkını, ocağını o kışta soğukta terk edip başka yerlerde Kredi Yurtlar Kurumu'nda 900 bin civarında insan da Ekim ayına kadar ağırlandılar. Evet. Ve bunlar büyük bir organizasyondu. Türkiye'nin 2023 yılında yaşadığı en önemli hadiselerden biri olarak bunu değerlendirebiliriz.
Evet. İkinci olarak seçimler dediniz.
Seçimlerin işte birinci turunda bugünkü milletvekilleri seçildi. İkinci turda da işte Cumhurbaşkanı seçimi. Çünkü Türkiye'nin seçimleri iki yönden önemli. Birincisi, mesela Avrupa'da, dünyanın birçok ülkesinde seçimler oluyor. Kurulu bir müesses düzen vardır. Sadece o değişiyor. Yani bir şehir arası otobüste giderken şoförün değişmesi gibi. Fakat Türkiye'deki seçimlerde rota değişiyor.
Evet.
Yani şoför bilince rotayı değiştiriyor. Türkiye'nin böyle bir özelliği var. İkincisi de bu rota değiştiği zaman hani kimsesizlerin kimsesi olma iddiasıyla yola çıkan bu 20 yıldır mevcut AK Parti hükümeti Afrika'dan Kafkasya'ya, Balkanlardan Uzak Asya'ya, hatta Latin Amerika'ya kadar olan mazlum mağdur coğrafyaya elini uzatıyor. Bakıyorsunuz Moritanya'daki adam da sabaha kadar seçimin sonuçlarını bekliyor. Türkistan'daki de, Yemen'deki de. Bu da Türkiye'nin sadece kendinden ibaret olmadığını bu seçimler bize gösteriyor. Yani Almanya'da ki Türkler değil, diğerleri de Alman seçimleri kadar Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarını merak ediyor. Bu yönüyle de 2023 adına, Türkiye adına söyleyebileceğim en önemli iki şey. Diğerlerini sınıflandırabiliriz. Herkes kendine göre bir takım öncelik sırası olabilir ama ben şahsen deprem ve seçimlerin
bir üçüncüsü 2000, var mı hocam sizce?
2023 için üçüncü sıralamaya herkes kendine göre
bir şey koyabilir.
Kimi ekonomi der, kimi işte terör hadiseleri der, kimi savunma sanayindeki Türkiye'deki gelişmeler der, kimi hayat pahalılığı der. Yani herkes kendine göre bir sıralama koyabilir.
Peki. Devam edelim. O zaman dünyada sizin için ilk üç önemli hadise neydi 2023'te?
Şimdi geçmişe dönüp baktığımızda tarihte izler vardır. Bin yıl geçse biz diyoruz ki 1040 yılında Dandanakan Savaşı oldu. Selçuklu Devleti'nin kuruluşu diyoruz. İşte 1299'da Osmanlı Devleti kuruldu.
Malazgirt
1071 diyoruz. Evet. İşte 7 Ekim 2023 tarihi de sadece Gazze veya Filistin meselesi değil, Orta Doğu coğrafyasının tarihinde bir mihenk taşı olacaktır. Evet. Nasıl ki biz Balfour Deklarasyonu diyoruz. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda işte Yahudilere Filistin'de toprak verme vaadi İngilizlerin. İşte Mondros Ateşkes Antlaşması diyoruz. Misak-ı Milli Sınırı diyoruz. İnanın bu kadar önemli bir tarihtir. 7 Ekim 2023. Çünkü oradaki harekat ilk başladığında Aksa Tufanı, yani 8 milyarlık dünya nüfusunun veya 2 milyar akın İslam dünyasındaki nüfusun %10'u ancak bu kadar süre direnebileceklerine ihtimal verirdi. Yani 3 günde, 5 günde, 1 ayda teslim bayrağını çekerler. İşte İsrail'in de hesap ettiği gibi o Gazze'deki 2 milyon 300 bin kişi canını kurtarmak için bir yerlere doğru kaçar. O tünellerdekiler de biz hani keklik avlar gibi avlarız diye hesap ettiler. Ancak bir hafta sonra 3 ay olacak. Evet. Yani şu an 83. gün. Ve İsrail açısından baktığımızda ekonomik olarak yani kurulduğu günden bu yana bakın 1967 savaşı diyoruz, 1973 savaşı, 48, yani hiçbir savaş İsrail'in ekonomisini ve insan kaybını bu kadar etkilememiş. Hiçbir savaş İsrail'in karizmasını bu kadar
çizmemiş.
Hep böyle 10-15 tane zırhlı, silahlı İsrail askeri 3-5 tane gariban genci yakalayıp kolunu bacağını kırmışlar. Yani mazlumun üzerinde bugüne kadar tepinmişler adeta. Fakat ilk defa böyle kendiyle başa baş, dişe diş savaşacak bir güç görünce orada adeta çuvallayıp kaldılar. İran kuzeyindeki o PYD-PKK bölgesinden Ukrayna'daki askerlere kadar dünyanın dört bir yanından, hatta buna Amerika'nın
Blackwater'da
dahil etmek üzere birçok paralı asker getirmesine rağmen şu anda tünellere henüz girebilmiş değil. Ve bu 7 Ekim'in aslında o Siyonistler açısından en önemli hayal kırıklığı şu oldu. İşte Mossad her şeyi bilir, Mossad her şeyi duyar. İşte en demokratik Orta Doğu ülkesi İsrail'dir. İsrail orada kendini savunuyor, meşru savunma hakkını kullanıyor. İşte biz 2. Dünya Savaşı'nda soykırıma uğradık. Yani söyledikleri ne kadar argüman varsa... Evet. Şu anda 7 Ekim'den bugüne kadar 3 ayda hepsi adeta yerle bir oldu. Sadece Türkiye'de, İslam dünyasında değil, tabi bu Venezuela'dan tutun, evet, Afrika'ya, Uzak Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanında, Avrupa'nın her yerinde insanlar, bakın Avrupa'da sosyal demokrat dediğimiz solcu, vicdan sahibi birçok insanlar birçok İslam ülkesinden daha fazla bu Gazze'deki soykırımı protesto etmeye başladı. Yani ez cümle şunu söyleyebiliriz. Nasıl ki Amerika için 11 Eylül 2001 bir milattır. Evet. O kitaplara, konulara geçti. Hep 11 Eylül olarak, evet, o Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırı onların hafızasında duruyor.
Evet.
İsrail için de bu 7 Ekim adeta belleklere, evet, kazınan bir iz olarak duracaktır. Sonuç ne olursa olsun, hı hı, bu saatten sonra.
Sadece İsrail için değil de hocam, aynı zamanda Batı için de 7 Ekim bir milat olarak duracak. Ne açıdan? Özgürlükler anlayışı, insan hakları, basın özgürlüğü, hani bunların çıkış noktası Batı'dır ya. Hı hı. Bunları kendi ürettikleri ve kendi putları gibi, bir helva putu gibi yedikleri kavramlar olarak dünya kamuoyuna, dünyanın gözleri önünde sergiledi Batı. Yani daha önce özgürlük dediler, insan hakları dediler, basın özgürlüğü dediler, insan hayatı dediler. Ama bugün kundaktaki bebeklere, işte çocuklara, kadınlara, yaşlılara yönelik katliamların önünde sadece seyretmek ve İsrail'i desteklemekle yetindiler. Kim? Batı ülkeleri. Bu açıdan da bir milat söz,
evet,
konusu.
Evet, o yönüyle 2023'te 7 Ekim önemlidir. Hı-hı. Ama bunun dışında dünya genelinde, evet, çok değişik
ikinci,
hadiseler oldu.
Var mı
bunlar
aklınızda?
Tabii ki sıralama kendi içerisinde değişebilir ama benim açımdan, tabii herkes kendi perspektifinden, kendi bakış, evet, açısından dünyada belki Afrika tarihini, dünya tarihini yine etkileyebilecek hadiselerden biri Afrika'daki darbeler.
Evet, evet.
Artık Batı'nın, yani başta Fransa olmak üzere, o emperyal etkisinin Afrika'da azalmaya başlaması ve nitekim o darbelerde konuşacağız. Yani bu darbe süreçlerinin arka arkasına gelmiş olması, hı-hı, artık Afrika'nın da yeni bir uyanış içerisine girdiğini, hı-hı, ve bu, yani bazı tohum atılır, onların meyveleri, sonuçları 10 yıllar, evet, sonra ortaya çıkar. Nasıl ki o Gazze'deki o 7 Ekim olaylarında olduğu gibi Afrika'daki bu darbeleri, işte Gabon'da gördük bunu, Burkina Faso'da gördük,
Nijer'de
gördük. Evet. Yani darbe olmayan ülkelerde de, mesela Frankofan ülkelerde Fransa'ya karşı tarihte hiç görülmediği kadar büyük bir nefret ve onlardan, evet, kurtulma arzusu vardır. Zaten bu kıvılcım düştükten sonra gerisi gelir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi müsaadenizle kronolojik olarak, evet, ilerleyelim. 2023'te dünyada öne çıkan başlıklar nelerdi, hadiseler nelerdi? Aslında 2023 seçimler yılı da denilebilir belki dünya açısından. Onların ilki Brezilya'da yaşanmıştı. Lula da Silva uzun bir aradan sonra tekrar seçilerek iş başına döndü 1 Ocak'ta. Da Silva neden önemliydi Brezilya için? Ona da değinerek biraz konuşalım hocam.
Şimdi Venezuela'da Chavez ve Maduro, evet, Brezilya'da Silva, Rusya'da Putin, Türkiye'de Erdoğan yönetimi, evet, mevcut küresel müesses nizama karşı hayır diyebilen liderler konumundaydı. Hı hı. Yani küresel sistem diyordu ki biz size şu rolü verdik, siz bununla iktifa edeceksiniz ve rolünüzü oynadığınız zaman sizin payınız da bu düşüyor. Evet. Sesinizi çıkarmasanız problem yok. Ama bunlar öyle yapmadılar. Mesela Lula da Silva, Brezilya dünyanın beşinci büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi. 8,5 milyon kilometre kare yüz ölçümü var. Yeraltı, yerüstü kaynaklar bakımından devasa bir ülke. Evet. Ve altıncı büyük nüfusa sahiptir. 220 milyon nüfusu var. Ve çok uluslu şirketler buraya adeta üşüşmüşler. Amazon ormanlarından tutun petrol, doğalgaz ve benzeri yatakları işletmesi ve uzun dönem işletme haklarını elde etmek istiyor. Yani bu tür liderler de diyor ki ya burası benim ülkem, bu kaynakları kendi halkımın menfaati nasıl icap ediyorsa o şekilde değerlendiririm dediği zaman o kişiyi bir şekilde koltuğundan etmek istiyorlar. Ve bunu yaparken de bazen yargı darbesi yapıyorlar. Hı hı. 17-25 Aralık'ta olduğu evet. gibi ki Tunus'ta o şekilde evet, götürdüler. Bazen sokak gösterileri yoluyla götürüyorlar ki Ukrayna'da, Gürcistan'da işte Turuncu Devrim vesaire olduğu gibi. Evet. Bazen de direkt askeri darbeler yapıyorlar ki Afrika'dakiler
askeri
darbeyle kendini gösteriyor. Fakat bütün bunlara rağmen deviremedikleri işte iki unsur vardır Rusya ve Türkiye'deki evet. hadise. Bu da işte bölgesel dengelerini bozdu. Brezilya örneğinin şöyle bir güzel tarafı var. Halk doğruyu gördü, geri getirdi. Şöyle ki Brezilya'da çok uluslu şirketlerin elinden alınan bu kaynaklar halkın menfaatine aktarıldı ve Brezilya hızla gelişmeye başlamışken olimpiyatlar nedeniyle yapılan evet. statları bahane göstererek halkın parasını betona yatırdı deyip sokak gösterilerini devirdiler. Fakat gelenler Silva'yı çok arattı ve en sonunda halk tekrar Silva'yı. Bir sonraki seçimde geri getirdi.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bir ara vereceğiz. Aranın akabinde 2023 yılına damga vuran olayları konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteliğimize devam ediyoruz. 2023 yılına damga vuran hadiseleri hocamla konuşuyoruz. Arka planını, belki de konuşulmayanları konuşmaya çalışıyoruz. Hocam, bir başka önemli hadise 2023 yılının ilk aylarında, tabii ki az önce de bahsettik, 7 Şubat'ta yaşanan Türkiye'deki o büyük depremdi. Onun akabine de baktığımız zaman 10 Mart'ta İran ve Suudi Arabistan, Çin'in arabuluculuğunda 7 yıl sonra ilk kez diplomatik olarak ilişki kurmuş ve bu ilişki ilerleyen süreçte de büyükelçi atamaya kadar uzandı. Hatta karşılıklı görüşmeler de yaşandı. Suudi Arabistan ve İran bölgenin önemli aktörlerinden ve birbirlerini de düşmanlaştırarak kendilerini güçlü kılan ülkelerdendi. ABD de bunu sıkça kullanıyordu. İran-Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yumuşaması, normalleşmesi bölgeye nasıl katkılar sağladı? Neler söylersiniz?
Şimdi dünyada iki tane önemli siyasi aktör var. Bir tanesi Amerika ve bu çatışmadan beslenen bir ekonomik yapıya sahiptir. Yani Amerikan ekonomisinin güçlenebilmesi, kalkınabilmesi için dünyanın birçok yerinde savaş olması lazım ki Amerika silah satabilsin. Çünkü evet. en önemli sektörlerden bir tanesi. Çin ise bir üretim üssü konumunda. Çin ise savaş hiç sevmez. Sürekli bu barış ortamında ticaretin gelişmesi ve ülkeleri işte kredi açarak, borçlandırarak, ticaret yollarını açarak büyüme derdinde. Şimdi Orta Doğu coğrafyasında çatışma ne kadar fazla olursa bu Amerikan değirmenine su taşır. Çin buraya gelerek Suudi Arabistan ve İran'ı bir masa etrafında oturtup dedi ki yani Amerika Körfez ülkelerini İran'la korkutuyor. Körfez'e evet. milyar dolarlık silah satıyor. Arkasından İran'a ambargolar uyguluyor. Bu her iki tarafı da kaybettiriyor. Dedi ki biz bunun yerine ortak olarak hangi ticaret rotalarını canlandırabiliriz? Birlikte kazan kazan politikası olarak ne yapabiliriz? Bunları bir masa etrafında oturup konuşulabilmesi bile Amerika'nın karizmasına adına bir çentik demektir. Evet. Yani eskiden Suudi Arabistan olsun, Körfez ülkeleri olsun, yani Amerika'nın onayı ve izni olmadan böyle bir masanın etrafında rol alamazlardı, o masaya oturmazlardı. Bu da şunu gösteriyor, artık Amerika en yakın müttefiki Suudi Arabistan da dahil olmak üzere yavaş yavaş ipleri, hani teşbihte hata olmasın, evin bir çocuğu vardır. Siz 7 yaşında, 10 yaşında onun her şeyini denetlersiniz. Ama çocuk 15-20 yaşına geldikten sonra yavaş yavaş sizden
kopmaya başlar.
Kopmaya ve size rağmen bir şeyler yapmaya başlar. Şimdi Suudi Arabistan'ın yaptığı da bu şekilde, yani artık yine Amerika ile köprüler atmıyor ama Amerika'ya rağmen de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu da yine tarihe not düşürmesi gereken önemli bir olaydır diye düşünüyorum.
Peki hocam, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2023 yılında da devam etti. Öyle görünüyor ki devam edecek 2024'te de. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları işlediği iddiasıyla Rusya lideri Vladimir Putin hakkında yakalama kararı, tutuklama kararı çıkarttı. Bu da önemli hadiselerden biriydi. Aynı zamanda şunu da gösteriyor. Aynı Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in yaptığı katliamlar sebebiyle hakkında yapılan başvuruları uzun zamandır işleme koymuyor. Böyle bir çifte standardı da uyguluyor. Günümüzde birleştirerek bu hadiseyi soralım
şimdi
size.
Şimdi Putin'in Ukrayna topraklarına saldırmasından dolayı bu Uluslararası Ceza Mahkemesi bu kararı verdi. Evet. Ancak Putin diyor ki burası tarihi Mother Russia diyor. Rusların ana vatanıdır diyor. Yani siz aynı birlik içerisinde kalırsanız mesele yok ama sen NATO'ya, Avrupa Birliği'ne gidersen diyor, ayrı bir pakta geçiyorsun. Bunu gerekçe görerek ben ana vatanı kurtarmaya çalışıyorum diyor. İsrail ise yüzyıllardır Filistinlerin yaşadığı toprağı gasp ediyor ve bunun üzerine insanların üzerine bombalar yağdırıyor. Evet. On binlerce kadın, sivil çocuğu katlediyor, soykırımdan geçiriyor ve ateşkese bile izin vermiyor Amerika. Şimdi buradaki şifre standardı en net bir şekilde görüyoruz. Yalnız Ukrayna Savaşı ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Yaz aylarında Rusya epeyce bir sıkıştı, tıkandı. Çünkü Amerika, İngiltere, Avrupa en sofistike silahlarını Ukrayna'ya verdi. Ukrayna mevzi olarak biraz
güç kazandı.
Ancak o 7 Ekim, bakın dünya tarihinde etkili olacak dedi. 7 Ekim'le birlikte Amerikan fonları, Siyonist fonlar, bütün Batı yardımları İsrail'e akmaya başlayınca Ukrayna orada Ukrayna'ya gidecek yardım kadük kalmaya başladı. Evet. Ve Putin şu demeci verdi. Ukrayna Savaşı ne zaman bitecek sorusuna, Rusya hedeflerine ulaştığı zaman dedi. Evet. Yani artık şey bize geçti diyor, inisiyatif.
Üstünlük
bu saatten geçti. Sonra Rusya istediğini almadan bu savaşı bitirmeyecektir ve muhtemelen de alacaktır. Çünkü Avrupa ve Amerika menfaatini ön plana koyar. Yani bir koyup üç alma mantığı vardır. Şu anda Ukrayna'ya verdikleri destekle Rusya'yı dize getireceklerini hesap ediyorlardı. Baktılar ki Rusya devasa bir imparatorluk. Yani dünya karalarının %12'sine sahip. 149 milyonluk dünya karasının 17 milyon kilometre karesi Rusya. Bir ucu kuzeyde Baltıklar, bir ucu Kafkaslar, Büyük Okyanus'tan Baltık Denizi'ne kadar. Yani siz ambargoyla neresini kapatacaksınız Rusya'nın?
Evet.
Dolayısıyla orada bir sıkıntı ve sıkışma söz konusu. Artı bu 3 aydan beri İsrail'e verdikleri milyar dolarlık silahlar, yardımlar ve Amerikan o stoklarındaki o eski demode şeyler de tükendi artık. Atabildikleri kadar Gazze'lilerin üstüne attılar. Bu saatten sonra Amerika içerisinde de, bakınız, Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de sesler yükselecektir. Çünkü ben 10 yıl kadar önce gördüm. Amerika'daki köprüler, viyadükler, otoyollar tamam 40-50 yıl önce yapılmış, çok güzel yapılmış ama eskimişler. Yani kendi altyapısı inanın Türkiye'dekinden çok daha kötü görünümdeler. Yani zamanında çok güzel yapmışlar ama üzerinden yarım asır geçmiş ve Amerikalılar diyor ki bizim temel altyapımız dururken biz niye Ukrayna'ya, İsrail'e, dünyanın başka yerlerine milyar dolarlık yardım yapıyoruz? Bu Amerika içerisindeki hoşnutsuz da tetikleyecektir. Yani bakın, bir yerden, bir Ukrayna'dan çıkan bir savaş veya Gazze'deki ateşlenen bir fitil Amerika'nın içini bile karıştırabiliyor. Dünya böyle bir dünya.
Evet hocam, devam edelim. Deprem sonrası, Türkiye'deki deprem sonrası Mısır'dan Türkiye'ye uzun bir aradan sonra ilk ziyaret gerçekleşmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü Türkiye'yi ziyaret etti. Akabinde de 18 Mart'ta Türkiye'den Dışişleri Bakanı, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 yıl aradan sonra Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti ve aradaki o soğukluk bu şekilde giderilme adımlarının atılmasıyla bu daha sonra işte büyükelçi atanması, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'ı ziyaretiyle neticelendi. Türkiye-Mısır ilişkilerinde de 2023 önemli bir yıldı yani diyebiliriz.
Olayı şöyle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesiyle birlikte Türkiye haklı olarak şunu söyledi. Yani 2000-3000 yıllık Mısır tarihinde ilk defa demokratik bir seçim olmuş, sandıkta halkın iradesiyle iktidara gelen bir kişinin gayrimeşru bir şekilde devrilmesine karşı çıktı. Bu da Türkiye-Mısır ilişkilerinin bir bıçak gibi kesilmesine sebep oldu. Bundan her iki tarafta doğal olarak zarar gördüler. Ekonomik olarak karşılıklı ilişkilerin kötüye gitmesi neticesinde. Ancak geçtiğimiz yıllarda şöyle bir gelişme oldu. Doğu Akdeniz'deki o petrol doğalgaz yataklarının paylaşımı konusunda işte Sevilla haritasını baz alarak Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail, yanlarına Mısır'ı da alarak Doğu Akdeniz'de bir paylaşım yaptılar. Bu Türkiye'nin tamamen aleyhine bir durumdu. Türkiye de buna karşı olarak Libya ile yapmış olduğu Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması neticesinde Mısır'a düşen pay daha fazla oluyordu Türkiye'nin haritasını kabul ederse. Evet. Ve bu Doğu Akdeniz'deki kaynakların paylaşımı olayı iki ülkenin de kazan kazan politikasında bir araya gelmesini zorunlu hale getirdi. Yani küserek bir yere varamayacaklarını gördüler. İşte bu deprem de bir vesile oldu. O bürokratlar düzeyinde zaten alttan görüşmeler yapılıyor idi. Bu nedenle Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'deki mevcut paylaşım planında Mısır'ı yanına alarak yeniden bir harita çizdi. Bu da Mısır'a bir Kıbrıs adası büyüklüğünde bir eskiye göre yeni alan bir kazandırır. Alan kazandırdı. Her iki tarafında lehine bir durum. Dolayısıyla yani dünyadaki ülkeler arası ilişkiler öyle bir depremle şununla bununla birden düzelmez ama işte bu tür hadiseler bir vesile olur. Yani sizin bir kişiyle ilişkiniz biraz limonidir. Bir bayram vesile olur, bir düğün vesile olur, bir cenaze vesile olur. İşte bu da depremde bir vesile oldu ama altyapısı daha önceden oluşmuş. Esas şey o Doğu Akdeniz'deki hadisedir diyebiliriz.
Peki. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri söz konusuydu. Türkiye veto ediyordu. Fakat Finlandiya'nın attığı olumlu adımlar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30 Mart'ta Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü kabul edildi ve 4 Nisan'da da Finlandiya NATO'nun 31. ülkesi oldu. Evet. Ve İsveç hala beklemede ama önümüzdeki günlerde sanki İsveç için de olumlu bir süreç yaşanacak gibi. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyondan geçti. Genel kurulda görüşülecek İsveç'in NATO'ya katılım süreci. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi İsveç'in 32. üye olarak NATO'ya katılmasının Türkiye'ye artı veya eksi bir kazanımı veya kaybettireceği bir şey yok. Esas olan Amerika'nın bastırmasının, İngiltere'nin bu kadar ısrarcı olmasının sebebi Kuzey Buz Denizi veya Rusya'nın Kanada'nın kuzeyinde Kuzey Kutbu'nun olduğu yer artık önemli bir rezerv alanı olarak görülüyor. Bir de küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesiyle yeni buz kıran gemilerin inşa edilmesiyle Uzak Asya'dan Amerika'ya ve Avrupa'ya kutup üzerinden seyir sefer yapmak çok daha kısa ve maliyeti düşük. Artı 50 yıl önce denizlerin tabanında sondaj yapılamıyordu. Şimdi gelişen teknolojiyle birlikte deniz tabanlarından elde edilen petrol, doğalgaz karaları neredesin geçmeye başladı. İşte bu kuzeydeki kutup bölgesinin paylaşım savaşında İsveç ve Finlandiya'yı Batı blokunda NATO'yu yanına alarak Rusya'nın elini zayıflattırma hadisesidir. Yani olayın küresel ölçekteki durumu bu. Ama Türkiye açısından, bizim açımızdan yani İsveç'in Rusya yanlısı olması veyahut da Amerikan yanlısı olması bizim çok daha fazla ekonomik olarak bizi ilgilendiren bir durum değil. Ancak İsveç 1980'li yıllardan bu yana adeta PKK'nın kuluçka yeri oldu. Yani ilk televizyon yayınları, ilk basın, medya haberleri 12 Eylül'de başlayarak Türkiye'de yasa dışı işlere ulaşan insanların ilk soluğu aldığı yer İsveç oldu. Dolayısıyla İsveç, hı-hı, Türkiye aleyhine gerek o dev sol, aşırı sol militan grupların, gerek PKK'nın orada yuvalandığı bir yer oldu ve Türkiye aleyhine Avrupa'daki işlenen cürümlerin merkezi haline geldi. Türkiye işte bunu bir fırsat bilerek ne koparabilirse, yani bu, evet, 32. üyelik, çünkü NATO'da yeni bir üye NATO'ya girebilmesi için eski üyelerin hepsinin buna onay vermesi lazım. Türkiye Macaristan'la da paslaşarak, aslında Macaristan ve Türkiye bu konuda ayak direyerek İsveç'in anayasasını, işte bir takım teröre karşı daha ciddi eylemler koymasını ve PKK'nın ve Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bir takım yapıların, derneklerin kapatılmasını ve Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerin bir şekilde azaltılması veya son verilmesini, bunu ne kadar başarabilirse Türkiye, bunu süreci uzatarak bekleyip görelim. Yani söz verdin ama diyor, bir yap da görelim. Onun, evet, için meclis süreci de belki uzayabilir. Bu nedenle olayın, yani NATO'ya katılıp katılmaması değil, Türkiye açısından İsveç'teki bu terör odaklarına ne kadar bir müdahil olabilir, Türkiye'nin hesabı bunun üzerine kuruldu.
Evet. Takvimler 15 Nisan'ı gösterdiğinde hocam, Sudan'dan gelen haberler gündemi meşgul etti. Orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalarda da 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve halen de 8 ay geçmesine rağmen bu iç savaş devam ediyor Sudan'da. O bölge içinde önemli bir gelişmeydi şüphesiz, neler söylersiniz? Evet.
Şimdi birinci kural şu: bir ülkede, aklı başında bir ülkede bir siyasi otorite olur, bir tane silahlı kuvvetler olur. Yani o siyasi otoriteye bağlı, evet, ve siz burada siyasi otoriteyi, askeri erki ve diğer şeyleri paralel yapılar oluşturmaya başlarsanız sonuçta kaçınılmaz olarak bu tür hadiselerle yüz yüze kalırsınız. Ömer el-Beşir'i 30 yıllık iktidarından deviren Batı, İsrail, İngiltere, Amerika üçlüsü ne diyordu? Ona diktatör diyordu. Demokrasi getirmeyi hedefliyorlardı. Ancak Ömer el-Beşir'in devrilmesinden sonra Sudan'da hala bir seçim olmadı. Evet. Kendi adamları, teknokratları getirdiler. Onlardan bir ekip oluşturarak ülkede yönetime adeta böyle kansız, kavgasız el koydular. Fakat Ömer el-Beşir zamanında Darfur bölgesindeki bir takım bu göçebe Araplarla oradaki çiftçi, köylü, Darfurlar arasında yüzyıllardan beri devam eden kavga ve çatışmalara, o Cancavit dediğimiz Sudanlı Arapların Ömer Beşir tarafından biraz daha desteklenmesi neticesinde orada büyük bir savaş oldu. Darfur sorunu ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler müdahale etti. Fakat o Cancavit dediğimiz o silahlı birlik varlığını korudu. Bir takım madenler, altın madenlerini işletmeye başladı. O Hafter'e paralı asker olarak gitmeye, evet, başladılar ve devlet içerisinde bir güç odağı oluşturdular. Evet. Şimdi bu Ömer el-Beşir'i deviren ekip dedi ki, işte genelkurmaya bağlı olarak siz de gelin, buraya eklemlenin. Bu işlerin o kadar kolay olmadığı ve gücü eline geçiren, silahı eline geçiren, parayı eline geçiren grupların bunu kolay kolay teslim etmeyeceği, bırakmayacağı dünyanın her yerinde olduğu gibi Sudan'da da görüldü ve hala bu iç savaş devam ediyor ve güçlü bir devlet otoritesi ve iradesi olmadan da sona ereceği pek gözükmüyor maalesef.
Peki hocam. 18 Nisan'da Tunus'ta daha önce yargı darbesi olmuştu, bahsettiniz siz de. 18 Nisan'da Tunus Güvenlik Güçleri Nahda Partisi'nin genel merkezini kapattı ve partinin lideri Ghannouchi'yi de tutukladı. Böylesine bir yargı darbesinin adım adım ilerlemesine de şahit olmuştuk Nisan
Şimdi,
ayında.
Şimdi Tunus'taki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bizim Türkiye'de 1990'ların sonunda Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığına getirilme evet. süreci o kadar birbirine benziyor ki, o da Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. Evet. İşte şöyle dürüst bir insan, böyle geçmişi temiz, sicili, şöyle evet. şöyle adildir, demokrattır falan dediler. Ahmet Necdet Sezer geldi. Gördük. Daha sonra AK Parti hükümetinin bütün icraatlarını veto ederek, yani adeta bir fren vazifesi gördü. Tunus'taki hadisede ise adeta yargı darbesi yapıldı, parlamento feshedildi ve Gannouchi şu an hapiste. Yani evet. Nahda hareketi seçimle mecliste en büyük parti grubunu oluşturmuş evet. ve siz ülkenin en büyük siyasi partisini kapatıyorsunuz, liderini hapse tıkıyorsunuz. O meclisin oyuyla seçildiğiniz
meclis başkanı aynı zamanda
seçildiğiniz görevi evet. kötüye kullanarak devletin bütün yetkilerini ele geçiriyorsunuz. Dolayısıyla Tunus'taki hadise tamamen bir yargısal darbedir ve İslami Selamet Cephesi, FİS'in Cezayir'de seçimleri, mahalle seçimleri kazanıp arkasından birinci tur ülke yönetimindeki seçimleri de başarı evet. elde edince, orada da aynı şey yapıldı ve 90'lı yıllarda yüz binlerce insanın hayatına mal olan bu Abbas Medeni ve Ali Belhac'ın hapse tıkılmasıyla sonuçlandı. Evet. Yani İslam dünyasında hani sandık demokrasi diyoruz ya, halkın iradesiyle iş başına gelmeye çalışan liderleri de daha
işin başında
boğuyorlar, hapse atıyorlar, darbe yapıyorlar. Bunun işte bakın Cezayir'de örneği var, Tunus'ta Mısır'da. Örneği var, Mısır'da örneği var ve Türkiye'de de zaten 1950'den bu yana
evet, hep vardı.
Yani Menderes'in idamından bugüne kadar görebiliriz.
28 Şubat sayılır.
Yani evet. Batı demokrasi derken İslam dünyasında seçimin ve demokrasinin olmasından pek haz etmiyor maalesef.
Peki. Devam edelim. Suriye 12 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne geri alınmış. Daha önce Beşar Esed'in yaptığı katliamlar sebebiyle askıya alınmıştı üyeliği. 12 yıl sonra da 2023'te bu üyelik tekrar gerçekleşmiş oldu.
Evet. Öncelikle bu Arap Ligi veya Arap Birliği dediğimiz 22 Arap ülkesinin oluşturduğu birlik İngiliz aklıyla kurulmuş. Mısır merkezli bir teşkilattır. Sebebi Osmanlı sonrası Araplar arasında ümmet bilincinin bir halife etrafında toplanmanın, İslami referansı alarak bir araya gelmenin engellenmesi adına Arap milliyetçiliği, Arap ırkçılığı, Arap sosyalizmi işte Cemal Abdülnasır'ın başını çekti. Yani teşkilatın bir kere özünün İngiliz aklıyla kurulduğunu bilmemiz lazım. Gerekiyor. İkincisi de bu Arap Birliği Teşkilatı'na ilk ihaneti Mısır yaptı zaten. Camp David Antlaşması'nı imzalayarak İsrail'le Arap Birliği önce askıya aldı, sonra Mısır'ı çıkardı. Sonra tekrar şu anda Mısır Arap Birliği'nin göbeğinde. Yine Suriye iç savaşta ülke nüfusunun adeta üçte birini ülke dışına sürdü. Ve nüfusun yarıdan fazlası yer değiştirdi. Askıya alınan Arap Birliği üyeliğine tekrar dönmüş oldu. Bu normalleşme açısından baktığınızda işte Suriye'de işler normale döndü diye görebilirsiniz ama ortada bir Suriye devleti yok. Çünkü Fırat'ın doğusunda kalan yerlerini Amerikan destekli YPG PKK'lar idare ediyor. Türkiye sınırında 30 kilometreye kadar bizim Mehmetçiğin kontrol ettiği bölge var. Beşar Esad'ın kontrol ettiğim dediğin yerin de hava sahasını Ruslar, karada da İran birlikleri ve Lübnan Hizbullah'a etkin. Yani ortada bir...
Kimin cebinde belli değil.
Yani Suriye var ama neresi, kim nereye hakim o ayrı bir konu. Bu nedenle de Arap Birliği'ne katılmış ama bunun sadece sembolik bir önlem olduğunu görmekte fayda var.
Peki. Türkiye'nin öncülüğünde tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı. Tahıl fakir ülkelere Ukrayna ve Rusya'dan gidecekti anlaşmaya göre ama bu pek gerçekleşmedi herhalde. Rusya lideri Putin'in de buna itirazları vardı. Daha fazla dayanamadı ve Rusya Ukrayna ile tahıl ihracatı anlaşmasını 17 Temmuz'da askıya aldığını duyurdu ve halen de bu askıda anlaşma ama Türkiye'nin gayretleri devam ediyor tekrar bu anlaşmayı devreye alabilmek için. Ne değiştirdi bu
şimdi,
koridorun
o koridorun askıya alınmasıyla birlikte Rusya Odessa'dan ve Karadeniz'deki büyük gemilerin yanaşıp ikmal yapacağı limanları işlevsiz hale getirdi, bombardıman yaptı. Şu an Ukrayna yine dünyanın biliyorsunuz en büyük ayçiçeği üreticisi, buğday, mısır ve benzeri tahıl üretiminde net ihracatçı konumunda. Bunları Moldova, Romanya üzerinden karayoluyla o limanlara gönderiyor veya küçük gemilerle dünya piyasasına sunmaya çalışıyor. Ama o büyük tonajlı gemilerle Ukrayna'nın dünya piyasalarına bu tahıl sevkiyatı büyük ölçüde önlenmiş oldu. Bu stokları dolu olan Türkiye başta olmak üzere ülkeleri pek etkilemedi. Ancak yılbaşından sonra yavaş yavaş tahıl fiyatlarında ve bu Ukrayna tahılının dünya piyasasına girmemesinden kaynaklanan bir eksiklikle birlikte, yani ilerleyen günlerde fiyatlarda da belli bir kısmi yükselişin olması beklenebilir diye düşünüyorum.
Peki hocam. 2023 Afrika için darbeler yılı oldu desek yanılmayız herhalde. Hı hı. 26 Temmuz'da Nijer'de askeri darbe gerçekleştirildi. Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazoum görevinden alındı. Yine 30 Ağustos'ta da Gabon'da askeri darbe oldu ve Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo general tarafından görevinden alındı. Tabii bu şöyle bir gelişmeye de sebebiyet verdi. Fransa 2022'de Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden çekilmişti. 2023'te de bu darbelerin etkisiyle Burkina Faso ve Nijer'den askerlerini çekmek zorunda kaldı. Fransa'ya yönelik bir iradenin de ortaya konulduğu darbeler oldu desek yanılır mıyız
şimdi,
hocam?
Şimdi 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında Osmanlı'ya hasta adam diyorlardı ve Osmanlı'nın mirasını nasıl paylaşacakları konusunda ülkeler kendi aralarında, işte Sykes-Picot Antlaşması vardı Birinci Dünya Savaşı'nda. Şimdi de aynı şey Fransa için Afrika'da söz konusu. Evet. Artık Fransa'nın askeri, ekonomik, siyasi gücü bu Afrika'nın üçte birine denk gelen Batı Afrika'daki bu Frankofan ülkelerde işte hala Orta Afrika Frankı, Batı Afrika Frankı gibi, yani kendisi Frankı bırakmış Euro'ya geçmiş, evet. Ama Paris'te Afrika ülkelerinin üçte birinin merkez bankası Paris'te hala frank olarak geçiyor. Askeri olarak Fransa orada sayıca az olmakla birlikte, yani bir ülkede 2000-3000 askeri var ama yani böyle vurucu tim özelliğindedir ve müdahil olup ülke yönetiminde etkin olabiliyor idi. Ve halkın sokak gösterileri, darbeler ve bir takım gelişmeler artık Fransa'nın orada askerinin bulundurmasının kendi askerinin can güvenliği açısından da tehdit olduğunu görmeye başladı ve Fransa her geçen yıl Afrika'da alan kaybediyor. Hatta Mali, Burkina Faso, Nijer'den oluşan adamlar federasyon oluşturuyorlar ve yani tek ortak paydaları Fransa'ya karşı ortak hareket edip, yani Fransa adına ne varsa izlerini silip kendi ayaklar üzerinde durma mücadelesi vardır. Bu da Afrika'nın geleceği açısından önemli bir gelişmedir diye değerlendirilebilir.
Peki hocam, devam ediyoruz. Rusya'nın paralı asker grubu Wagner Putin'e kafa tutmuştu bu yıl içerisinde. Moskova'ya doğru harekete geçmişti. Ukrayna'da kendilerine yeterli destek verilmediği gerekçesiyle. Putin bunu bir kenara yazmıştı. 23 Ağustos'ta da Wagner lideri Prigozhin içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu öldü. Hem Putin'e yönelik bir başkaldırı hem de Prigozhin'in bu uçak düşmesi sonucu ölmesi neyi anlatıyor bize?
Güç zehirlenmesi. Yani Putin'e yakın, onun aşçısıyken onun desteğiyle belli noktalara geliyor. Bakın, parayı ve silahı ele geçirenler kendinde bir keramet görmeye başlıyorlar ve işte bu Wagner'in orada koymuş olduğu tavır neticesinde dünyanın her yerinde şöyle bir gerçek vardır. Hainleri öldürürler. Cezası ölümdür. Bu Amerika'da da böyledir, Rusya'da da böyledir. Ama bizim Türkiye'de meclisimizde konuşabiliyorlar. Hala bir takım bölücü, evet, propaganda yapabiliyorlar. Ve biz bu benzer hadiseyi 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da FETÖ marifetiyle gördük. Onda da bir güç zehirlenmesi söz konusuydu. Yani biz bürokrasiye, askeriye, ekonomiye, her şeye, yargıya hakimiz şeyle. İşte Prigozhin'in Yaptığı da buydu. Hmm. Ama Putin bunu affetmedi. Yani evet. Ruslar kendilerine baş kaldıran kişileri asla affetmezler. Hatta Çeçenistan Savaşı'nda lider konumundaki komutanların çoğunu başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında tek tek buldu ve infaz etti. Yani evet. Büyük devletlerin böyle özelliği vardır. Şimdi Türkiye'de yavaş yavaş büyük devlet olma yolunda adım atarak MIT'in nokta operasyonları neticesinde Suriye'de, Irak'ta dünyanın belli başlı bölgelerindeki PKK'nın, FETÖ'nün elebaşılarını yakalayıp getirip cezasını verebiliyorsanız işte bu büyük devlet olmanın göstergesidir diyebiliriz.
Peki hocam, devam edelim. Tabii 2023'te en büyük deprem Türkiye'de yaşanmıştı ama Fas'ta da büyük bir deprem gerçekleşti. 8 Eylül'de Fas'ın Marakeş kentinde 6,9'luk deprem oldu. 3000 dolayında insan hayatını kaybetti. 6000 dolayında da yaralanan oldu. Ama ilginç olan taraf şuydu. Fas lideri birkaç ülke haricinde dünyadan yardım kabul etmedi. Bu çok tartışıldı. Buna dair neler söylersiniz?
Evet, birincisi Fas'ın olduğu Atlas ülkeler dediğimiz Fas, Tunus, Cezayir ve Güney Avrupa ülkeleri, Anadolu, İran, buralar deprem, birinci derecede deprem kuşağı içerisinde yer alıyor. Mesela Sibirya'da, Suudi Arabistan'da, Afrika'nın %90'lık kesimde böyle depremler olmaz. Sadece bu Atlas ülkeleri dediğimiz Kuzey Afrika'da olur. Yani zamanla periyodik olarak olan depremdir. Ancak Fas Polisario cephesiyle başı dertte olduğu için Cezayir destekli Batı Sahra'yı tamamen kendinin bir parçası olarak görüyor. Şu an 2/3'ü Batı Sahra'nın sahilden itibaren, Büyük Okyanus'tan itibaren Fas'ın denetiminde, 1/3'lük iç kısmı ise Polisario cephesini ve Cezayir destekli bir grubu. Dolayısıyla Fas'ın İsrail yanlısı, Amerikan yanlısı, Batı yanlısı politika izlemesi ve dünyada bazı sınırlamalar getirmesinin sebebi Batı Sahra'yı ben ilhak edeyim. İşte bu işlerinde dünyanın ağababası da Amerika'dır. Ben onun onayını ve şeyini alırsam bu işten sıyırırım diyor. Biraz da onunla bağlantılı yapmakla diye düşünebiliriz.
Peki hocam, devam edelim. 19 Eylül'de Azerbaycan Dağlık Karabağ'a özel bir operasyon başlattı. Oradaki Ermeni çetelere karşı ve bu operasyon sonrası oradaki ayrılıkçı güçler 24 saat içinde teslim oldu. Ateşkes sağlandı. Ermeni yönetimi kendini feshetmek zorunda kaldı. Birçok Ermeni de Ermenistan'a göçtü. Bu da önemli bir hadiseydi 2023'e dair.
Aslında 2023'ün 3. Evet, Türkiye açısından önemli en hadisesi Ermenistan'daki olaylar. Malumunuz 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan diğer 15 cumhuriyetle birlikte bağımsızlığını ilan ettiler. İşte o sırada Sovyet sistemi içerisinde Dağlık Karabağ özerk bir bölgeydi. Bu özerk bir bölge bağımsızlığını ilan etti ve onunla da kalmadı. 7 rayonu da işgal etti Azerbaycan %20'sini. Ancak 2021 yılındaki o 2 yıl önceki hadisede o 7 rayon kurtarıldı. Sadece Hankendi, Hocalı, merkezli dar bir Dağlık Karabağ bölgesinde Sovyet döneminde özerk bölge olan, nüfusunun çoğunun Ermenilerin oluşturduğu. Fakat daha sonra onlar de facto Dağlık Karabağ devleti, ikinci bir Ermenistan devleti ilan etmişlerdi. İşte 2 yıl önce etraftaki işgal edilen 7 rayon kurtarıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında da o ikinci bir operasyonla Dağlık Karabağ'ın statüsüne son verildi. Tamamen burası üniter bir Azerbaycan toprağı dendi. Orada yaşayan 100 bin civarındaki Ermeniye'de isterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada hayatınızı sürdürebilirsiniz ve Ermenistan'a gidebilirsiniz dedi. Birçoğu da korkudan Ermenistan'a gitti. Dolayısıyla Karabağ sorunu da bu şekilde çözülmüş oldu. Yani tekrar ediyorum, 2023 Güney Kafkasya'da Karabağ sorununun çözüldüğü yıl oldu. Bu da Türk dünyası ve Azerbaycan için bir kazanımdır.
Peki hocam. Son olarak işte iki seçim var. Bir Arjantin'de, iki Hollanda'da. İkisinde de İsrail yanlısı adaylar kazandı. Arjantin'de genel seçimi çılgın olarak adlandırılan Milley kazandı ve ilk resmi ziyaretimi de İsrail'e yapacağım demişti. 22 Kasım'da da Hollanda'da genel seçimi hem Türk düşmanı hem İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'ın lider olduğu parti önde tamamladı seçimi. Koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Öyle görünüyor ki bir sonuç elde edemeyecekler.
Şimdi Arjantin'le Hollanda'nın durumu farklı. Evet. Biliyorsunuz Arjantin dünyanın en büyük 9. ülkesi alan bakımından Türkiye'nin 3,5 katı bir büyüklüğe sahiptir. Orada ekonomik krizler, çalkantılar vardır. Şu anda küreselcilerin desteklediği ekip iş başına geldi. Fakat Hollanda bizim Konya büyüklüğünde 40 bin kilometre karelik bir ülke, 17 milyon nüfusu var. Nüfusun içerisinde yabancıların oranı her geçen yıl artıyor. Genç nüfus uyuşturucu bataklığı içerisinde yabancılar hayatın her sektöründe biraz daha etkin olduğu zaman ırkçılık, mesela Türkiye'de işte Suriyelilere karşı bir takım antipatinin gelişmesinin sebebi, yani yerli nüfus daha çok ücrete çalışmak istiyor ama yabancılar daha düşük ücreti benimsediği için bu yabancı düşmanlığı ve ırkçılık popülaritesini arttırıyor. Hollanda'daki hadise budur ve Hollanda'da ne kadar şöven, ırkçı söylem geliştiren partiler varsa Avrupa Birliği'nin genelinde böyle, Hollanda'da biraz daha fazla. Avusturya'da da aynı şeyi gördük daha önceki yıllarda. Yani bu tamamen nüfusun epterleşmesi, yani doğurganlığın çok düşük seviyelerde olması, gençlerin uyuşturucu bataklığına müptela olması ve normal günlük hayatın hizmet sektörünün tamamına yakını yabancılar tarafından yapıldığı için iş yapan insanlar para kazanıyor, zengin oluyor, ev alıyor, araba alıyor. Bu da görünür şekilde diyor ki yabancılar artık ülkeyi işgal etti görüntüsü vardır. Bunun sonucu olarak da bu söylemleri savunan partilerin iş başına geçmesi, bu hayatın doğal bir şeydir. Evet.
Son olarak da hocam, dünyanın en kalabalık ülkesi sıralamasında lider değişti. Çin'di daha önce. Hindistan 1.43 milyar insanın ev sahipliği yaptığı bir ülke oldu ve birinci sırada yer aldı.
Yani moderniteden biraz daha uzakta kalan, mesela Afganistan'da, mesela Somali'de doğurganlık bütün hızıyla devam ederken, bu moderniteye bulaşan, o fast food'la beslenen toplumlarda göreceksiniz tüp bebekle yıllar içerisinde bir çocuk sahibi olanlar sevinecekler. Çünkü önümüzde böyle bir dünya söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. 2023 yılının son programını yaptık ve bu yıla damgasını vuran hadiseleri konuştuk sizinle. İnşallah gelecek hafta yeni yılın ilk programında yeni umutlarla birlikte olabilmeyi
İnşallah.
Ümit ediyoruz.
Yani 2023 yılının bir muhasebesini, nasıl ki bir insan bir teheccüd namazını kılıp da 24 saat içerisinde bir günün muhasebesini yapar, varsa eksiği yanlışından dolayı tövbe eder. Yani biz yılbaşını bir hem maddi bir bilanço yapalım, yani ne kazandık ne zarar ettik ekonomik olarak, hem de insani olarak, İslami olarak, ibadet olarak karımız zararımız nedir bir bilanço çıkaralım. Yani insanlığımız, insanlık özgür ağırlığımız 2023'te arttı mı azaldı mı? Bunu muhasebesinde yapmakta fayda vardır diye düşünüyorum.
Muhasebe olarak değerlendirelim. Evet. Bu yılın son günlerini diyoruz ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.